Ayrım 13, Medcezir, Elif Şafak, sayfa 197. Aforizma taklitleri. Her insan başkaları olmak ister, başkaları da o olsun ister der. Ortaya gösterir. Bir başkasını kendi olduğumuzdan öte, öteki olmayı, ötekinin varlığıyla da kaynaşmayı arzuladığımız oranda severiz ve gerçekten ötekinin varlığını kendi varlığımızla bir duyarız. Eğer böyleyse durmadan birilerine ihtiyaç duyarız. Daha doğrusu illaki birine. Sesimizi yankılayacak ve veya yankımıza ses verecek, taklit edebileceğimiz ve veya bizi taklit edebilecek birine. Ne var ki bu tutum çocukluktan itibaren gayet iyi tanıdığımız, mütemadiyen içimizde taşıdığımız bir başka hakikate verdiğimiz tepkidir aslında yalnızlık. Bu minval üzere devam eder cenabet çağın düşünürü Ortega. Diş ağrımı benim yerime çeksin diye bir başkasına devredemem. Bu söylediğim düpedüz malumu ilan elbette. Ama çok verimli bir düşünüş biçimi. İnsanın yaşamını başka birine devredemeyeceği, yani herkes kendi başına yaşar ya da aynı kapıya çıkan bir şey. Yaşam yalnızlıktır, derin bir yalnızlık. Yalnızdır insan özünde ve çoğunluğunun aksine taklit geçirmez bir zırhla kaplıdır son yalnızlık. Konferanslarında küçük sorularla adım adım ilerlemeyi seviyordu Ortega y Gasset. Sokratik çıkarsama yöntemleriyle basit ama kafa karıştırıcı sorular sorup cevapları zaten bildikleri izlenimini uyandırarak öğrencilerini. Onları düşünmeye kışkırtan, kendi gibi düşünmeye davet ediyordu bir yandan. Benzer şekilde döne döne okuduğumuz, sık sık atıflarda bulunduğumuz tüm iddialı düşünürler, taklit düğmelerinin hassas ayarlarıyla inceden inceye oynayanlardır. Takipçilerini kendileri gibi düşünmeye çeken ama alttan alta taklit edemeyecek oldukları hissini uyandıran, eşikte sallantılı itibarlı bir denge kuranlar. Edebiyatçılar için de geçerlidir bu. Bir edebiyat yapıtının başarısı taklit edilebilir olmak ile taklit edilemez olmak arasındaki eşikte katmerlidir. Okur da kendisi gibi yazma ön arzusunu uyandırmaya çalışır, yazar ama ne olursa olsun onun gibi yazamayacağı art kabulüne dayatmak üzere son tahlilde. Karınca adımlarını önerirdi Ortega'ya gelsin. Benzer bir yol izleyebiliriz belki de aforizma taklitleriyle. Bir insan kendi kendine baş başa kaldığı somut, sınırlı, sonlu anlarda değil, kendi kendisinden başkası olamadığını kavradığı, o soyut, sınırsız, sonsuz zamanda ayırdına varabilir ancak yalnızlığı. İki, yalnızlığa tahammül edebiliriz etmesine de bir şartla. Yalnızlık her yeri eşit şekilde kaplayan bir boşluk gibi dört bir yana akmayı durdurup sadece ya da en çok bize özgü bir hale geldiği gibi etrafımızı kuşattığında. 3. Yalnızlığın benim yalnızlığım olabilmesi için varlığından bahsedebileceğim bir benlik sahibi olmaya ihtiyaç duyarım ve bunun için de muhakkak bir ötekine. 4. Bu yüzdendir ki en kapalı inziva hallerinde en çilekeş müzeviler bile muhakkak bir şekilde ya peygamberlerin, ya ermişlerin, ya şeyhlerin ya da bizzat Tanrı'nın suretini görmeye çabalarlar. 5. Taklit hep bir ötekinin varlığını gerektirir ve alttan alta onu kendinden daha çok sevmeyi. Bu da temelde bir ben ve sen ayrımı gerektirir. 6. Tanrı 99 sıfatıyla birlikte taklit edilemezdir. Bu yüzden ben ve sen ayrımını toptan kaldırarak biz diye hitap eder kutsal kitaplarında. 7. Lav gibidir özne biz. Tek ve mutlak bir kaynaktan fışkırdığı halde sanki her yerden boy vermiş ve her yere aitmişçesine pervasızca dört bir yana yayılan, yoluna çıkan her şey istisnasız, ayrımsız, eteklerin altında kalan, kendi dışına bir varlık kalmayıncaya değin tüm bir yaşam alanını kaplayan, yakıcı, kavurucu, fetih tutkunu lav gibi. Tüm yaratma, yok etme, cezalandırma, mükafatlandırma eylemlerini anlatırken biz diye hitap eder Tanrı. 8. Çocuklara ilişkine birer tanrı olmaya çalışır anneler. Biz adına konuşmayı severler. Acıktık mı diye sorarlar mesela. Bakmayın amcası böyle yaramazlık yaptığımıza aslında biz çok usluyuzdur derler ya da alınan karar yapılan tercih tamamen onlara ait olduğu halde ortada iki ayrı benlik ve bellek yani çocuk ve anne değil de son ve sonsuz bir bütünlük varmışçasına katarlar bir ikinin çocuğunun varlığını, kendi varlıklarını, huzurlarını. 9. Annelerin çocuklarına karşı kullandığı bizim formülü, biz eşittir ben artı sen değil, biz eşittir ben artı ben olmayan her şeydir. Böyle bir bizim dışında kalmak mümkün değildir. 10. Dışında kalınamayan şey taklit edilemez. 11. Anneler yerlerinin dolduramazlığını, varlıkların ulaşılamazlığını gösterebilmek için taklit edilemez olduklarını hissettirir çocuklarına. 12. Uzun süre bu biz haline tahammül edemez modern insan. Ötekisiz kalmayı taşıyamaz. Som yalnızlık ruha olmasa da akla ziyandır. 13. Sadece som yalnızlık değil, o son yalnızlık taklit geçirmez bir zırhla kaplıdır. 14. Bu saptama, intiharların, bilhassa başkalarını taklit etmeye pek bir meyel oldukları varsayılan gençlerin intiharlarının, birbirlerininkini taklit ettiği iddiasıyla açıkça çelişir. 15. Hangi ihtiyar, intihar söz konusu olursa olsun yaşamdır taklit üzerine kurulu olan, ölümden ziyade İstanbul. Günlük güneşli kasvetler. Freyland'ın XQXQTXQ. Ayol bu ne hal manasına geldiğini tahmin ettiğim bir cümle. Hava gut gut, güneş gut gut, XWQXWQ. Aç perdeleri, olur mu böyle manasına geldiğinden emin olduğum bir cümle. Temizlikçi kadın elinde devasa bir toz bezi, suratını daha da yayvan bir tebessümle odama dalıp bir hamlede açtı tüm perdeleri ardına kadar. Güneşin ışıklarından yararlanan bir çare bir vampir gibi acıyla geri çekildim. Hep böyle midir Berlin'de hava dedim sesim çıktığında. Hem Araf'ın Almanca piyasaya çıkması ve bir dizi okuma sebebiyle hem de Berlin İleri Bilimler Derneği'nin verdiği Bursa icaben Almanya turnesindeyim. Daveti yaparken kimse bana güneşten söz etmemişti. Yok yok dedi temizlikçi kadın. Bugüne değin işittiğim en kaskatı aksanlı İngilizceyle. Aslında 2 gün öncesine kadar yağışlı pusluydu. Daha yeni yaz geldi. Siz şanslısınız. Kafamı sallıyorum hevesle. Şanslıyım, güneş gelmiş ben gelmeden. Sırrımı saklıyorum kadına. Tıpkı sene be sene nicelerinden sakladığım gibi. Bilmesinler affedilmez kusurumu, bilmesinler güneşi günahım kadar sevmediğimi. Yazın ilk günleri geldi mi, hani kuşlar cıvıl cıvıl, sanırsın ki yeni bir bestecinin eserlerini keşfettiler. Hani renkler bir başkalaşır, açılır saçılır, hani ağaçlar donanmış, kokular katmerlenmiş, şehir kendince kadrince sil baştan donanır ve hani insanlar baskı altından kurtulmuş yay misali, fırlar ya sokaklara, dışarılara atarlar kendilerini, illaki kamusal alana. Hani kimisi üşenmeyip mendil büyüklüğünde çimenlerde piknik yapar ya. Hani işte o dönemlerde, öyle günlerde benim moralim bozulur. Oldum olası kendime kapanırım. Bedenim bir türlü ayak uyduramaz yazın ritmine. Sanki yürümeyi unutmuşum. Adeta herkesin işittiği bir ritim var. Bir ben sağır olmuşum. O ritmi duymuyorum. Kulaklarımı ovuşturuyorum. Ne gam onların adımları neşeli bir melodi. Ben kalıyorum beride kanı misali. Onlar sekerken ben sendeliyorum. Sadece onlar hızlanırken ben duruyorum. Durmak ki beni en çok ürküten. Elimde değil güneşin altında ben donuyorum. Güneşi neden sevmediğimi bilmiyorum. Belki vardır ulvi bir sebebi. Belki de çok kuşatıcı olduğu için. Lav gibi kapsayıcı, içine çektiğini geri vermeyen bir rahim gibi yutucu. İlla ki herkes alacak evreni. Kuşatma çemberinden korunabilmek için tek çare gireceksin. Bir kova çıkmayacaksın. Güneş bir diktatörlük rejimi. Beğenmiyorsan rejimi gölgede bekleyeceksin. Belki de mecburi yanından haz etmiyorumdur güneşin. Mecburi övgüye tabii. Mecburen sevilen, yeğlenen üstünlüğüne inat. Ya da belki sırf sıcak oluşundadır mesela. Sıcaklık baş edemediğim bir durum. Çocukluğumun kadınlar hamamı kabusları, atalet ve elime damla damla yok olmaktan korkmayan yazar olur mu bilmem. Yok olmaktan korkmayan yazmaya kalkar mı sanmam. Sıcaklık yok oluşun sinsicesi. Güneşli yazılar yazamayışım bu yüzden mi? Ne vakit kararsa, ağırlaşsa hava, hani kurt havası hayağıdı hayağacak. Bir keyif, bir yaşam sevinci, bir enerji içimde söylemeye utandım. Yaşasın karardı hava, yaşasın ayın karanlık yüzü vurdu üstümüze. Yarasalar gibi karanlıkta çalışmam, illaki karanlıkta yazmam. Güneş altında araba yolculuğu yapıyorsak, camlara eşarptan, atkıdan artık ne bulsam perdeler çekmem. Deniz kenarına gidilmişse keyif çatmak bir yana, acı çekmem bu yüzden. Deniz dediğin başımın üstüne de denizin tepesine dikilen güneşle derdim. Plajın altında bir dehliz ya da üstüne cam geçit olsa, ben denizden doğruca o iç kısma geçsem, hiç görmeden güneşin altında saatlerce kıpırtısız yatan o uzaylıları. Ne vakit dostlar meclisinde olsak gün içinde, masanın gölgede kalan yerine ilişmem de bu yüzden. Köşe bucak kaçmalarım güneşten ve güneşli hallerden. İçimden homurdanıyorum. Ne oluyor bu güneş ahalisine? Bu neşe, bu yaşama sevinci nereden geliyor üzerlerine? Daha dün onca derdin, tasan vardı. Ne çabuk silkelendin. Yaşasın çıktı diye güneş. Bir hafiflik, bir iyimserlik. Kıskanıyorum belki de ama içimden bir ses sormadan edemiyor. Güneşin verdiği umuttan kime ne fayda gelir? Güneş bir göz tepemde, hiç kapanmıyor. Tombul yayvan bulutlar önüne geldi mi değmeyin keyfime. Demek ki bir anlığına da olsa göz kapandı. Görmüyor artık beni. Her gözün kırpmaya ihtiyacı var. Ne de olsa semavi bile olsa böylesine. Güneşi bu kadar sevmeyip de bu senenin hatırı sayılır bir kısmını Arizona'da geçirmem ilahi takdir olsa gerek. Fazla konuşmayacaksın. Çarptı mı çarpıyor takdiri ilahi. Sonra öğrendim ki meğer psikoloji kitaplarına başlı başına öğrencilere anlatılan bir tür vakaymış bu durum. Yani karşılığı varmış literatürde. Bu kadarını öğrenmek kâfi geldi. Ne de olsa tedavi için filan değil, esas anormalliklerimizin normal olduğunu görmek için ihtiyacımız var psikolojiye ve psikiyatriye. Gut gut x g v t x c v t x c v t. Bak böyle daha iyi değil mi diye odaya aydınlık güneş geldi manasına geldiğini tahmin ettiğim bir cümle diye başını sallıyor temizlikçi kadın. Bilgisayar ekranı vuruyor parlak ışınla. En nefret ettiğim şey. Nasıl anlatırım? Kadına teşekkür ediyorum. Beni karanlıktan kurtardığı için o da memnun. Hoşça kal diyor. Ayakta adım adım izliyorum odamdan çıkışını. Kapı kapanır kapanmaz beri yanda solum tutup dinliyorum ayak seslerinin uzaklaşmasını. Yeterince uzaklaştığına kani olduğumda bir koşu dönüp yazı masama tüm perdeleri çekiyorum birer birer usulca bir suç işlercesine gizlice. Berlin. Yapı ustaları, yapı bozucuları. Hadi Evliya Çelebi'yi anladık, dili sürçtü. Şefaat ya Resulallah diyeceğine, seyahat ya Resulallah deyiverdi, vurdu kendini yollara. Bana ne oluyor peki? Ne demeye elimde tekerlekli bavullar, kabarık uluslararası telefon faturaları, kitaplarım orada burada dağılmış, küçük taşınabilir nesnelere, büyük anlamlar biçmeyi öğrenmiş dostlarım dört kıtada, kütüphanemi bile bir arada tutmayı beceremeden bir mekandan bir başkasına taşıyorum kalıbımı. Hem de çocukluğumdan beri. Kişisel lügatımda gurbet, hasret, sıla, yol, altı çizik kelimeler fosforlu kalemlerle. Bunca göçebelik tasarladığım bir şey değil. Zaten göçebelik tasarlanabilen bir şey değil. Ya içindesiniz, sürekli bir oluş halinde, yani bir türlü olamayış halinde. Ya da içinde değilsiniz, durmuşsunuz, demir atmış bir yerlere, bir kimliği bulmuşsunuz, yerinize olmuşsunuz, konmuşsunuz, yerleşmişsiniz demek. Ne güzel. İnsanlar ikiye mi ayrılıyor ne? Bir tarafta yapı ustaları, güzergahlarından sapmadan geleceklerine adım adım varanlar. Babil Kulesi inşaatçılarının kuşak kuşak torunları, kat kat kademe kademe üst üste kurarak yükseltenler ömürlerini yapsın. Yapı ustaları planlama uzmanıdır. O planlara her zaman uyamasalar bile. Onlardan iyi yönetici olur. Memleket yöneticileri, banka yöneticileri, ev yöneticileri hiçbir şey yönetemezlerse karılarını, kocalarını, o da olmadı çocuklarını, bakkalı, kasabı, mahalleyi, apartmanı yönetirler. Yönetmek ve yön vermek doğalarında var. İlla ki bir haritaları olacak ellerinde. Haritaları ısınırsa olmadık bir tufanda dağılırlar. Daha lise 2'den karar vermişlerdir ne olacaklarına. Üniversite 1'de kesin kes çizmişlerdir yollarını. Yalpalamaz, saçmalamaz, sapmazlar. Akar gider ömürleri. Önceden çizilen seyri sefer uyarınca. Öte tarafta da yapı bozucuları. Güzergahlarını silip silip baştan çizerler. Geçmiş şimdi gelecek sıralaması şaşmış, pusulası bozuk, zamansal çizgiyi hepten şaşırmış ayaklık kaos halinde dolaşanlar. Bir yere yerleşebilme özürlüler. Duramamaktan değil, durmaktan korkarlar. Klonlanamadan aynı anda birden fazla mekanda yaşayabileceklerini zannedenler. Her zaman kolay kolay itiraf edemesek de bunu kendi kendimize hep öteleri düşleyen, öte yer ararken en yakındakileri mutsuz eden bizler, ben. Göçebe ömrümün yeni durağı uyanınca Arizona, New York, İstanbul arası mekik dokumaya başlamışken dert oldu gene içime. Daimi seyahat teması. Kalküte hakkında bir film izledim geçenler. Çok enteresandı. Ödevimi Kalküte üzerine yapabilir miyim diye soruyor bir öğrencim derste. Yüzünde tebessüm, bakıyor takdir beklercesine. Dersimiz Orta Doğu'da kadın ve edebiyat. Kalküte Orta Doğu'da mı diye soruyorum alabildiğine sakin. Kaşlarını kaldırıp burnunu kırıştırarak bakıyor bana. Hayır değil demekten ziyade hadi ya değil mi bakışı bu. Ertesi ders elimde 40 tane harita dağıtıyorum birer birer. Öncelikle haritayı inceliyoruz uzun uzun. Bakalım dünya nasıl bir yer? Bakalım şu Orta Doğu nerede? Hey bu ülkelerin çoğu Teksas'tan daha küçük diye serçe parmağıyla kağıt üzerine ölçüm yapıyor bir başka öğrenci. Öğrencilerim çoğu tatil amaçlı dahi olsa başka bir ülkeye adımını atmamış, kendi yuvalarından, kendi sularından çıkmamışlar. Okulu bitirir bitirmez ne olacaklarını biliyorlar. Şimdiden işleri, eşleri, aşları, düşleri hazır. Bazen sistem, bazen gıpta ediyorum. Sonsuz yerleşikliklerini ama çoğu kez kızıyor, içerliyorum onlara. Sarsmak istiyorum yapılarını, sarsmak temelden. Sonra uğraşma diyor içimden bir ses. Ne demeye uğraşıyorsun? Sevgili yapı ustaları, Arizona. Kahkahanın kefareti, NATO zirvesi boyunca dile gelmeden vücuda gelen, gündem maddesi olmadığı halde zirvenin her anını belirleyen, hem hepimizin malumu hem son tahlilde her birimize meçhul bir mevzu vardı, protokol. Ne diplomasinin kodları, ne kültürel nezaket, ne de sanıldığı gibi adab-ı muaşerettir protokol etiketinin altında yatan. Gülmeye getirilen sınırlamadır protokol. İnsanın kendi kendine ve başkalarına gülebilme yetisine getirilen sınırlama. Beşer ikiye ayrılır. Kendilerine gülebilenler ve kendilerine gülmesinden zerre kadar haz etmeyenler. Kimin hangi kesimden olduğunu görmek için bir küçük kaza yeter de artar. Diyelim ki ayağınız takıldı, yere kapaklandınız, olmadık bir yerde çekiniz yazılı bir kapıyı var gücünüzle itip ittiğinizde kaldınız, herkesin gözü önünde ya da fırlayıverdi takma dişiniz bir yemekte. Ne olur ilk tepkiniz? Yere kapaklanan gururunuzu, kapıya toslanan fiyakanızı, ağzınızdan fırlayıveren endamınızı kaptığınız gibi toparlanır mısınız hemencecik? Yani hiç bozmadan, bozuntuyu vermeden, mümkün mertebe ve süratle kurtararak zevahiri devam mı edersiniz yolunuza? Yoksa birkaç saniyeliğine de olsa durup, belki de kataklanıp anın komikliğine, durumun biçarını salacak bir kahkahanız olur mu? Kendine gülebilir misin ama öyle olgun bir tebessüm lütfedercesine değil, içinde bir yerde sana seni yansıtan bir ayna, sana seni aktaran bir soytarı varmışçasına çekinmeden, tartmadan hem de herkesin ortasında fütursuzca mesela. Dalga geçebilir misin kendinle ciddiye alınmaya gaye edindiğin yerde? Soytarının kültürümüzde yeri var mı? Edebiyat, felsefe ve siyaset felsefesinin nice ismini büyüteç altına alan Jean Stravinsky Fransızca alienation kelimesini yola çıkarak gülmenin kültürel açılımlarına dair çözümlemeler yapar. Aklını yitirme, delirme anlamına gelir. Alienation kelimesi, buna yakın alterit kelimesi ise bir başkası olmayı ifade eder. Stravinsky bu kavramsal akrabalıktan hareketle Batı kültüründe soytarının oynadığı role yakından bakmak gerektiğine inanır. Soytarı adeta bir öte dünyadan, sahne dışındaki bir hayattan, ölüler aleminden ya da tuhaflıklar diyarından gelen biri bir başkasıdır. Amacı insanları güldürmek ve güldürürken onların da bir başkası olmasını sağlamak. İnsan kendi varlığından sıyrılmayı, en kaba kılığa bürünerek yok olmayı, bu yok oluşu neşe içinde gerçekleştirmeyi, böylelikle yeni bir varlık olarak bir kez daha doğmayı başarmalıdır. Soytarı sadece tiyatro oyunlarında kalabalıklar karşısında değil, kral ve kraliçenin karşısında da aynı işlevi yerine getirmişti tarih boyunca. Bu surette iktidarın zirvesinde bulunan insanların da kendi kendilerine ve mevkilerine yabancılaşmasını, hatta açık açık kendilerini gülebilmelerini sağlamıştı. Osmanlı'da soytarının işlemin en yakın uygulama tebdil gezmek idi. Tebdil gezdiklerinde padişahlar bir müddet içinde olsa kendi kendilerini yabancılaşmak, bir başkası olmak fırsatını buluyorlardı. Ancak kendi taklidine gülen kral ile tebdil gezen padişahın ortak noktaları, kendi kimliklerinden sıyrılabilmeleri olsa da bu durumun sonuçları hayli farklıydı. Padişah tebdil gezerken saray dışındaki hayatı teftiş etme amacı güdüyor ve kendi gözünde değil sadece başkalarının gözünde bir başkası oluyordu. Oysa soytarının soytarılıklarına gülen ve sahnede kendi gülünç yanıyla yüzleşen kral, bizzat kendi gözünde kendisi olmaktan çıkıyordu. Daha açık bir ifadeyle biz de yöneticiler kendilerini gülmeyi bilmedi, bilemedi. Ne dün ne bugün. Günümüz dünyasının protokole bulanmış iktidar kodları evvela soytarıyı ve soytarının rolünü ortadan kaldırdı. Gülümsemek evet ama kahkaha zinhar, nezaket tebessümleri elbette ama kendine gülebilmek haşa. Gülünecekse illaki onda liderler kendileri yapardı elbet. İstedikleri esprileri, istedikleri an sıralayarak duruma her daim hakim kalıp bir başkası olmanın, kendi dışarıdan bakıp yaptıklarının tiye varlığını hafife almanın ayrıksız tadını asla varamadan. Bizde geçer akçe her daim ağır olmak, ağır görünmektir. Keza sadece siyaset değil, edebiyat ve sanat söz konusu olduğunda da yaratıcılık süreciyle illaki ciddiyeti, hakimiyeti, melankoliyi özdeşleştiririz. Bir yazar ne kadar melankolik ve bunalım görünürse o kadar ciddiye alınır, saygı uyandırır. Manikalleri tasvip etmez, rahatlığı beğenmeyiz. Siyasi ya da kültürel erk erbabı hiç fark etmez, benzerdir mayaları. Son tahlilde içten içe hala gülmeyi bir utanç kaynağı, cezalandırılması gereken bir taşkınlık olarak gördüğümüz için ne kendimizle dalga geçer ne de geçilmesinden hoşlanırız. Sizin hiç soytarınız oldu mu bu kültürde? Michigan. 13. ayrımın sonu, sayfa 210.